yeni gün.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Bugün 20 Kasım 2019 Çarşamba, Türkiye'de saatlerimiz 9.04'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Mikrofon başında ben Funda Erdoğan, teknik masada Burak Hararoğlu. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. 0090 312 463 34 19 ve yine 0090 312 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyenesesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise şu şekilde yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Yeni Gün programı başlıyor. Hemen akış başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi birazdan gazete manşetlerine kısa kısa yer vereceğiz. Ardından TRT muhabirine bağlanacağız. Bir telefon bağlantımız olacak. Ankara gündemini öğreneceğiz kendisinden. Saat 9.20 gibi Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin stüdyomuzda konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle. Hemen ardından dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu'nu konuk olarak alacağız stüdyomuzda ve dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmelerde bulunacağız kendisiyle. Saat başında 10'da hava durumumuz var tabii ki her zaman olduğu gibi. Hemen ardından TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık'a bağlanacağız ve Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları konuşacağız kendisiyle. Ve son olarak programımızın sonunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan'la birlikte olacağız stüdyomuzda. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz kendisiyle. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sürecek beraberliğimiz yeni gün başlıyor. Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'den ve dünyadan toplumsal, kültürel, siyasi, sanatsal ve sporla ilgili gelişmelere yer verdiğimiz Yeni Gün programı başladı. Hemen Milat Gazetesi'nin manşetiyle başlamak istiyorum. Bakalım neler yazıyor. Diyor ki, yaptığınız saygısızlık. Erdoğan, ABD, Rusya, Avrupa ve tüm dünyaya seslenerek gerçeği bir kez daha özetledi. PKK'ya Kürt demeniz en başta Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Biz sadece teröristlere karşıyız yazmış. Milat Gazetesi'nin manşeti bu şekildeydi. Milliyet Gazetesi'ne geçelim. İnsan kaçakçılarına geçit yok diyor. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle daha iyi mücadele edilebilmesi için bu suçlar katalog suç kapsamına alınıyor. Çünkü dün birçok ilde yapılan operasyonlarda toplam 805 kaçak göçmen yakalanmış. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken de 192 mülteci yakalanmış. Eylül'de yakalanan 67.371 düzensiz göçmen tüm zamanlarda bir ay içinde yakalanan en yüksek sayıda göçmen olarak kayıtlara geçmiş. Yine Milliyet Gazetesi'nden bir haberle devam etmek istiyorum. Yaşam tarzına müdahale olmaz diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'da başörtülü iki kıza yapılan saldırıya değinmiş. Tek tek vaktimiz kalırsa bu haberlere yer vereceğiz ayrıntılarına. Hemen Hürriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Cinayet 17 saat sürdü diyor. Güleda'ya ağlıyoruz. Güleda Cankel 17 saat boyunca eski sevgilisi Zafer Pehlivan'dan hem evde hem sokakta defalarca dayak yedi. 3 kez kaçmaya çalıştı. Başaramadı. Hastaneye de karakola da götürüldü ama öldürülmekten kurtarılamadı. Ne yazık ki yine bir kadın cinayeti manşete taşınmış. Evet, Akşam Gazetesi'nin manşetine bakalım. FETÖ havala geçirdi. Türkiye, Almanya ve Hollanda FETÖ para trafiğini çökertti diyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda FETÖ'nün Türkiye'deki kripto vatandaşlarına para göndermek için kurduğu havala sistemini eş zamanlı operasyonla çökertti. Üç ülkede yüzden fazla kişi de gözaltındaymış. Sabah gazetesinin manşetinde ise şöyle yazıyor: erken emekliliğin ağır faturasını herkes ödüyor. Evet, Bay Kemal bilerek çarpıyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı yok ama Kılıçdaroğlu 1000 liranın altında emekli maaşı alan 847 bin kişi var diye göz göre göre yalan söylüyor. Hakikati çarpıtıyor, şark kurnazlığı yaparak halk sahipler arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor diyor. Star gazetesinin manşetine bakalım. Batı Şeria ilhakına ABD vizesi yazmış. ABD Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen İsrail'in 1967'den bu yana Filistin'de sürdürdüğü işgali yasa dışı görmediğini açıkladı. Tel Aviv'i cesaretlendiren bu tavır Batı Şeria'nın ilhakına destek amacı taşıyor yazıyor. Star gazetesinden bir manşet daha paylaşmak istiyorum. Suriye'ye geri dönüş hızlanıyor diyor. Barış Pınarı harekatıyla terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Aviv'e dönen Suriyeli mülteci sayısı 70 bini aşmış. Evet, harekat yatırımcıyı Türkiye'ye çekti. Barış Pınarı hareketi diyor Türkiye gazetesinin manşetinde. Başarılı operasyon ve ABD ile normalleşme paniği bitirdi. Borsaya yabancılardan 1,4 milyar dolar girmiş. Türkiye gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Evet, hemen Akit gazetesine bakalım. Yine üzücü bir haber var sırada. 6.284 yuva yıkmaya devam ediyor diyor. Son 5 yılda boşanmalar arttı, evlilikler azaldı, çocuk sayısı düştü. Kadın cinayetleri %50 artmış, boşanmalarda patlama yaşanmış, evliliklerde 46 bin azalma var, anne sayısında 88 bin düşüş olmuş ve çocukların nüfusa oranı da azalmış. Akit gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Yeni Birlik gazetesine geçelim. İran yanıyor yazıyor. İran'da benzin zammı ekonomik sorunlarla mücadele eden halkı sokaklara döktü. Protestolar hız kesmeden devam ederken, eylemler sırasında 106 kişinin can verdiği, binlerce kişinin de gözaltına alındığı bildirildi diyor. Yeni Birlik gazetesinin sür manşetine bakalım. Erdoğan'dan ABD'ye F-35 resti yazıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse, Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik demiş. Hemen bir başka gazeteyle, Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Rusya'da ABD gibi oyalıyor yazıyor Yeni Şafak'ın manşetinde. Hemen bakalım ayrıntısına. Soçi mutabakatının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Rusya PKK'yı hala güvenli bölge dışına çıkarmadı. Hatta Rus askerleri çatışmanın sürdüğü Tel Temre zırhlı araçlarla girip teröristlere kalkan oldu. Türk yetkililer önceki gün Tel Abyad'da Rus muhataplarıyla görüşerek PKK'nın mutabakat gereği M4 karayolundan çekilmesini istedi yazıyor. Ve son gazetemiz Diriliş Postası'nın manşetine bakıyoruz. Diyor ki, rızamız ve desteğimiz olmadan olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Avrupa Birliği ile Rusya'ya seslenmiş. Erdoğan, saha ve masa muvazenesiyle dengeleri yeniden kuran Türkiye'nin küresel konumunu özetleyip, bölgemizdeki hiçbir hesabın rızamız ve desteğimiz olmadan hayata geçirilemeyeceği gerçeğini herkese anlatmaya devam edeceğiz diye konuşmuş. Ve son olarak Diriliş Postası'ndan bir habere daha yer vermek istiyorum sevgili dinleyenlerimiz. Ceza indirme çalışması yok diyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirme çalışması olmadığını söylemiş. Yargı paketi çerçevesinde ceza indirme gibi bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek, meclis kendi gündemine hakim olacak demiş. Hukuk mahkemelerinde 4 milyon üzerinde dosya bulunduğunu anlatan Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek bir takım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söylemiş. Bunları da konuşacağız ayrıntılarıyla sevgili dinleyenlerimiz. Çeşitli gazetelerden kısa kısa manşetlere yer verdik. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
Hemen TRT muhabirine bağlanıyoruz. Ankara gündemini almak için merhaba.
Merhabalar Funda Erdoğan.
Merhaba, iyi çalışmalar diliyoruz ve hemen soruyoruz, Ankara gündeminde bugün neler var?
Tabii ki hemen Ankara'nın gündemini aktaralım. Ankara'nın gündemini aktarmaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mesaisini Ankara'da sürdürecek, AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. Pazartesi günü AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştı. Bugün de Erdoğan başkanlığında AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı yapılacak. Erdoğan burada bu toplantıda bir konuşma gerçekleştirilecek. Hem iç politikaya hem de dış politikaya dair mesajlar vermesini bekliyoruz Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ayrıca AK Parti'de 7. olağan büyük kongre için süreç 28 Kasım'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu büyük kongreye ilişkin parti teşkilatına da talimatlar vermesi bekleniyor bugünkü toplantıda. Erdoğan'ın akşam saatlerinde de bir programı olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı onuruna akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek bu program. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna da ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine bakalım. Bugün oldukça yoğun bir gündemi var meclisin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bugün bir program var mecliste. 20. Ulusal Çocuk Forumu ile ilgili düzenlenen toplantıya katılacak meclis başkanı. 81 ilden çocukların katılacağı forumda bir konuşma gerçekleştirecek. Dün mecliste grup toplantıları vardı. Dün İYİ Parti'nin grup toplantısı yapılmamıştı. O grup toplantısı Meral Akşener başkanlığında bugün mecliste kürsüde olacak. Meral Akşener bugün İYİ Parti grup toplantısında bir konuşma gerçekleştirecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki mesai de devam ediyor. Bilindiği üzere birkaç gündür bakanlıkların bütçeleri görüşülmeye devam ediyor. Bugün sırada İçişleri Bakanlığı var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirilecek. Hem de terörle mücadele operasyonları ve son günlerde özellikle gündemde olan DAEŞ'li yabancı teröristlerin ülkelerine, vatandaşları oldukları ülkelere İadeleriyle ilgili gelinen son nokta ilişkinde bilgiler vermesini bekliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün partilerde de gündemler olacak. Saadet Partisi'nde yeni divan üyeleri tanıtılacak. Bilindiği üzere 7. olağan büyük kongre sonrası gerçekleştirilen ilk genel idare kurulu toplantısında yeni dönem başkanlık divan üyeleri seçilmişti. Yani genel başkan yardımcıları. Bunu da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kamuoyuna tanıtacak. Bugün yapılacak toplantıda. Bir diğer toplantı da saat 11'de olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Parti Genel Merkezi'nde bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Gündeme ilişkin mesajlar verecek. Bugün bakanların da programı olacak. Bugün akşam saatlerinde bir program var. Bilindiği üzere 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Bu kapsamda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü öğretmenlere bir vefa konseri düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu konseri takip edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da programa katılmasını bekliyoruz. Son olarak yargının gündemine de bakalım. Bilin, her zaman olduğu gibi Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar görülmeye devam ediliyor. Bugün Jandarma Genel Komutanlığı davasında sanıkların son savunmaları alınacak. Artık Sincan Adliyesi'nde bu davanın da sonuna gelindiğini belirtelim. Bugün Ankara Adliyesi'nde de önemli bir dava olacak. Üniversite öğrencisi Şule Çetin ölümüyle ilgili iki sanığın yargılandığı davanın 5. celsesi bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Funda Erdoğan.
TRT muhabiri Ahmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz kendisine. Yeni gün devam edecek.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Yeni Gün programı tüm hızıyla devam ediyor. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirdiğimiz bölümümüz başladı. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Şahin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım dilerseniz Sabah Gazetesi'nin manşetine bakalım. Dün konuşamamıştık çünkü EYT'lilerle ilgili konuşalım. Sabah Gazetesi'nin manşetinde de az önce yer vermiştim. Şöyle bir haber var. Erken emekliliğin ağır faturasını herkes ödüyor diyor. EYT tartışması çarpıtmalarla sürüyor. Sabah gazetesi tek tek yer vermiş buna. Ayrıca Bay Kemal bilerek çarpıtıyor diyor Cumhurbaşkanı. Biraz önce okumuştum. Ayrıntıları var dilerseniz bunlar üzerinden gidelim. 1992'de getirilen erken emeklilikte bebekler bile emekli edildi diyor Sabah gazetesinin. Bunlar tabii ki emeklilik dosyası ile ilgili iddiaları. Hemen bakacağız bunlara. Oy uğruna yapılan düzenleme Türkiye'ye 1 trilyon dolara patlamış. 1991'de 128 bin lira kar eden SSK erken emekliliğe kara delik olmuş. SSK'nın zararı 1999 yılında tam 1,1 milyar liraya ulaşmış. Sadece sosyal güvenlik açığı için Türkiye 30 milyar dolar borçlanmış. Borç faiz sarmalıyla büyüdükçe büyümüş. EYT'lilerin sayısı 6 milyona yakın düzenleme olursa devlete ek yük yılda en az 100 milyar lira olacak diyor. Evet, milyar diyor. 100 milyar doğru mu okudum diye baktım.
Evet.
Türkiye yine borç sarmalına girecek. Evet. Yani. Çocukların, gençlerin geleceği kararacak. Sabah gazetesinin tespitleri bu şekilde. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da vardı. Cumhurbaşkanının o açıklamaları, cevapları da vardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Birkaç gündür bu yapılan değerlendirmeleri karşılıklı olarak siyasi liderlerin savunmaları var bu konuda.
Şimdi şunu vurgulamak lazım, bir siyasi için evet yani bereketli bir konu. Niye? Eğer siz popülist bir siyaset tarzını benimsiyorsanız bu konuyu kaşıyabilirsiniz. Bakın bu iş bizim başımıza ne zaman açılmış bu sorun daha doğrusu? 1991 seçimlerine giderken dönemin DYP Genel Başkanı rahmetli Süleyman Demirel'in iki tane vaadi var. Bir tanesi işte o zaman tütün fiyatına diyor ki seçim meydanlarında kim ne verirse tütüne diyor ben 5000 lira fazla vereceğim diyor. İkinci vaadi de emeklilik yaşını kadınlarda 38, erkeklerde 43'e düşürmek. Ondan önceki düzenleme 1986'da oluyor Turgut Özal iktidarında. Kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaş olarak belirleniyor Türkiye'de emeklilik yaşı. Bakın yani ta 1980'li yıllarda emeklilik yaşının ne olması gerektiği aslında tespit edilmiş. 91'de bir siyasetçi seçimi kazanabilmek için böyle bir vaatte bulunmuş. Şimdi kabul edelim, önemli bir vaat. Ve seçimi de almış Demirel. 91'de başbakan olmuş, 94'te cumhurbaşkanı olmuş. Ama bu öylesine bir kara delik ki yani bakın 99'da SSK, o günkü adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu, yani Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi 99'da çökmüş. Çünkü bu kaldırılabilir bir maliyet değil. Yani 38 yaşında emeklilik, hani bırakın Türkiye'yi, dünyanın en zengin ülkelerinin bile kaldırabileceği bir şey değil. Düşünebiliyor musunuz? Mesela 1980 doğumlu bir kadın çalışan 1998'de işe başlamış. Bugün yasa çıksa henüz 38 yaşında ve emekli olacak. 1976 doğumlu bir erkek çalışan bugün emekli olma hakkına sahip olacak. Şimdi siz bu insanların ortalama Türkiye'de yaşam da 75 yıl. Yani siz 35 yıl, bakın 20 yıl çalışıyorsunuz, 35 yıl emekli maaşı alacaksınız. 75 yıl yaşarsanız. Ha şimdi diyecekler ki o kadar kim yaşıyor? Yaşanıyor. Yani Türkiye'de ortalama yaşam süresi 75'e çıkmış durumda. Şimdi kabul etmek lazım. Türkiye'de 12.2 milyon emekli var şu anda. Eğer bu yasa çıksa 6 milyon kişi daha emeklilik hakkına kavuşacak. 18 milyon. Hani örnekler veriyorlar ya. Avrupa'nın şu ülkesinde bu kadar, burada bu kadar. Ya 18 milyon emekli dediğiniz birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Ya bu öyle bir sorun ki, bakın bugün Türkiye'de emeklilerin aldığı maaş evet gerçekten az. Ama şöyle düşündüğünüz zaman bu kadar emekliye şimdi 1.7 çalışana bir emekli düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunun ideali ne, standardı ne? Avrupa'da 4 çalışana bir emekli düşüyor. Bizde ise 1.7 çalışana bir emekli düşüyor. Yani neredeyse her çalışan bir emekliye çalışıyormuş gibi, bakıyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Yani kaldırılabilir bir maliyet değil. Çalışan ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklaması var. Diyor ki bu konuyla ilgili diyor 10 tane diyor formülasyon denedik. Hiçbiri sürdürülebilir değil. İşte gazete haberinde de o vurgulanıyor. Bakın belki kulağa şimdi 100 milyar lira yani çok böyle şey geliyor değil mi? Basitmiş gibi geliyor. Eski parayla katrilyon. Bu insanlara siz ortalama 20 yıl maaş aldığını düşünün. Allah uzun ömür versin herkese. 6 milyon kişinin ortalama 20 yıl maaş verdiğinizi düşünün. Ortaya korkunç bir rakam çıkıyor. Şimdi popülizm yaparsak bakın ben de EYT'liyim. Ben de şu an 44 yaşındayım. 7000 günü geçtim. Yasa çıksa ben de emekli olabilirim. Ama bu şu anlama geliyor. Bir kere alacağımız emekli maaşı daha düşük olacak. İki, ya biz bunu çıkarttığımız zaman aslında çocuklarımızın, torunlarımızın yani geleceğimizin hakkından biz almış oluyoruz. Maalesef böyle. Ha burada bir mağduriyet yok mu? Elbette ki var. Şimdi neden? Bu insanlar evet o eski yasaya tabi olarak çalışma hayatına başlamışlar. Doğru. Şimdi şu söyleniyor. Ya 50 yaşından sonra kimse iş vermiyor. Burası da doğru. Ama yani bu bir tercih meselesi. Eğer popülizm yapıp 91'de Demirel'in yaptığı gibi herkesi emekli edelim. Sonra SGK'da işte korkunç bir açık oluşuyor ve sistem çöküyor. Bakın 99'da dönemin SSK Genel Müdürü Sayın Kılıçdaroğlu, şu an CHP Genel Başkanı, işte medyaya yansıyan açıklamaları var o tarihte, gazete küpürleri. Bizzat kendi açıklaması diyor ki, emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulmaz. Düşünebiliyor musunuz? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başındaki insan bunu söylüyor. Çünkü sorunu görüyor. Ve ne demiş başka bir açıklamasında? 60 yaş şart diyor. Şimdi bugün Ana Muhalefet Partisi'nin başında Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii bir siyasetçi. Bu meselenin de toplumda bir karşılığı olduğunu görüyor. Dile kolay 6 milyon insan bu konumda. Oy hesabıyla böyle bir şey söylüyorsunuz ama işte 20 yıl önceki demeçleriniz ortada. Yani 20 yıl önce Türkiye'nin nüfusu neydi? Emekli sayısı neydi? Bugün Türkiye'nin nüfusu ne? Emekli sayısı ne? Siz 20 yıl önce bu sistem sürdürülemez demişsiniz. 20 sene sonra diyorsunuz ki ya işte bu insanları emekli edelim. İşte bu çok bir hani lütfen yanlış anlaşılmasın tırnak içinde söylüyorum. Sorumlu bir siyaset anlayışı değil. Bakın bu yasa çıktığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan. Ne ilginç bir çelişki ki bugün Yaşar Okuyan da CHP'de siyaset yapıyor. Şimdi bakıyorum ben televizyon ekranlarında. İşte ben onu çıkarttım ama diyor. Bu hükümet de diyor köprü yapacağını, işte efendim bilmem nerede bina yapacağını, otoyol yapacağını bunlara para bulsun. Peki kardeşim şunu sormak lazım değil mi? Ya siz bu yasayı çıkartırken bunun ileride milyonlarca insanın mağduriyetine sebep olacağını niye düşünmediniz? Değil mi? Madem hani sorumlu siyasetten bahsediyoruz. Yani bakın bugün bu konuda bu EYT gerçeğini Türkiye'de en iyi bilen iki isim kimdir biliyor musunuz? Bir Yaşar Okuyan, iki Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü 20 yıl önce ikisi de haklı gerekçelerle emeklilik yaşının 38 ve 43 olmaması gerektiğini söylemişler. Çünkü icranın başındalar. Görüyorlar. Yani o sistemin sürdürülebilir olmadığını görüyorlar. Şimdi dönüyorsunuz 20 yıl sonra diyorsunuz ki iktidarı sıkıştırmak için o 6 milyon kişinin oyunu kendinize yöneltmek için işte bunları yapalım. Keşke imkan olsa da yapılsa. İnsanlar haklı. Ama bir de şu var yani devlette süreklilik esastır. Bakın siz bugün bu tavizi verdiğiniz zaman sosyal güvenlik sisteminiz çökecekse, yarın öbür gün emekliye maaş veremez hale gelecekseniz bunu yaptığınız için, çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğinden çalmak zorunda kalacaksanız bu düzenlemenin ülkeye bir hayrı olduğundan bahsedebilir miyiz? Bakın size tarihten bir örnek daha vereyim. Başrollerinde yine Yaşar Okuyan var. Kendisinin bir açıklaması vardı. 2001 yılında Kemal Derviş, Hazineden sorumlu devlet bakanı, biliyorsunuz tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadık biz 2001'de. Meşhur 2001 krizi. 1 milyar dolara mahkum olmuştuk. IMF'den her ay 1 milyar dolar gelsin de memur maaşlarını verelim diye bütün ülke bekliyorduk. Carlo Cottarelli diye bir IMF memuru vardı. Adam Türkiye'ye geldiği zaman nasıl karşılanıyordu hatırlarsınız. Şimdi o dönemde Kemal Derviş, Hazineden sorumlu bakan olarak Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'a bir mektup yolluyor. Yaşar Okuyan bunu kendisi açıkladı. Arşivlerde var. Diyor ki bu ay diyor emekli maaşlarını biz ödeyemeyebiliriz. Kendi içerinizde yani Çalışma Bakanlığı olarak diyor emekli maaşlarını ödemek hazırlığı yapın. Yaşar Okuyan da haklı olarak diyor ki ya diyor ben diyor hazine bende değil. Ben bakanlık olarak nasıl emekli maaşlarını ödeyebilirim? Yani bakın Türkiye o dönemde o haldeydi. Niye o haldeydi? Demirel 91'de seçimi kazanmak için bu siyasi popülizmi yaptığı için. Evet tamam, Demirel kazandı, başbakan oldu. 94'te cumhurbaşkanı oldu. Tütüne de kim ne veriyorsa 5000 lira fazla verdi. Sonra 2 sene sonra üretici o tütünü yakmaya başladı. Çünkü para etmemeye başladı. Yani bu bir ekonomi dengesi. Ne oldu? Biz battık. Ülke olarak battık. Yani bunları düşünmek lazım. Bakın belki bizi dinleyen EYT'liler varsa şimdi bana çok kızıyorlardır. Bazı televizyon programlarında da ben bunları dile getirdiğimde kızıyorlar ama yani evet ya, bu şeyi yapmamız lazım. Bu fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Ha başka formüller düşünülemez mi? İlla ki bunlar düşünülüyordur. Yani en azından bu insanlara hani o yaşı beklerken sağlık hizmetlerinden faydalanma noktasında belki bir formül geliştirilebilir. Bunlar olabilir. Ama bu Çalışma Bakanı'nın, şu anki Çalışma Bakanı'nın da söylediği gibi gerçekten sürdürülebilir bir şey değil. Yani bakın sonuçta Sayın Erdoğan da bir siyasetçi. O da seçime giriyor. Yani niye 6 milyon kişiyi karşısına alsın? Değil mi? Şöyle düşündüğünüz zaman. Eğer sorumlu bir siyasetçiyseniz, icranın başındaysanız, bunun bir bedelini ödemek gerektiğini bile bile açıp diyorsanız, ben seçim kaybetsem dahi bu iş ülkeye bir yüktür, bunun altından kalkamayız diyorsanız, işte sorumlu siyasetçi örneği budur. Evet, EYT'liler şu an sosyal medyada özellikle çok iyi örgütleniyorlar. Ama ihtiyacımız olan da bu. Yani seçim kazanmak için biz eğer devletin kasasından 6 milyon kişiyi emekli edersek, bunun bir bedelini de bizim çocuklarımız ödeyecekse, yarınlarımız ödeyecekse, işte orada bir sıkıntı var demektir. Bir de şunu söylüyorlar, diyorlar ki orada maç oynarken kural değişti. Aslında bakın, Anayasa Mahkemesi'ne 2001 yılında Fazilet Partisi o dönem gidiyor. Bu yasanın iptali için gidiyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki, ya 86'da çıkan kanun nasıl 92'de değiştirildiyse, o zaman maç oynanırken kural değiştirildi anlamı çıkmadıysa, bugün de diyor böyle bir şey yok. Sizin emekli olma hakkınız elinizden alınmıyor. Sadece kademeli yaş getiriliyor diye bir karar veriyor. Doğru yanlış tartışılır. Ama Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar nihai karardır. Yani şimdi her fırsatta her meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne götüren bir muhalefet anlayışının ta 2001'de bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı bugün tartışmaya açıyor olması da ayrı bir çelişki. Ha bir de şu var, bakın bazı konularda son konuşacak kişi siz olmalısınız. Yani bu EYT meselesi de öyle. Yaşar Okuyan bu konu üzerine niye görüş belirtir? Dönemin SSK Genel Müdürü Sayın Kılıçdaroğlu, ya siz o zaman sorunu görmüşsünüz, adını koymuşsunuz, emeklilik yaşı mutlaka 60 olmalı, yoksa SSK batar demişsiniz, hatta 80 yaş olmalı demişsiniz. 20 yıl sonra diyorsunuz ki 6 milyon kişiyi de emekli edelim. İşte o zaman burada bazı soru işaretleri oluşuyor kafalarda. Yani bunun Türkiye adına şu an için sürdürülebilir bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Son bir şey söyleyeyim. Ya şu söyleniyor, işte oraya para bulunuyor, buraya para bulunuyor falan. Ya rakamları siz verdiniz. Bakın 20 yıllık maliyetinin 700-800 milyar lira olduğu belirtiliyor. Eski parayla katrilyon, neredeyse trilyon. Ya bu ülke bunu kaldıramaz. Hani bırakın Türkiye'yi, bunu Almanya kaldıramaz. Yani bunu İngiltere kaldıramaz. Şöyle düşündüğünüz zaman bizde şu an emekli olma yaşı ne biliyor musunuz, ortalaması 52. Yani bu çıkartılan kanuna rağmen 52. Dolayısıyla yani burada elimizi vicdanımıza koyacağız. Ülkemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği açısından bu fedakarlığı yapmamız gerektiği bilinciyle hareket edeceğiz. Acı ama gerçek bu. Yani bu konu üzerine bunun dışında ne söyleniyorsa inanın EYT'lilerin duygularıyla oynuyor. İnanın onları kandırarak oyunu almaya çalışıyor. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu olur da iktidar olur ise bakın o da bunu sürdüremez. Ya 99'da sürdürememişsiniz ya siz. 99'da bu iş olmaz, yürümez demişsiniz. Bugün emekli sayısı neredeyse 2'ye katlamış. Her ay Türkiye'de 50 bin kişi emekli oluyor deniliyor. Nasıl olacak? Yani tutamayacağınız bir sözü topluma niye veriyorsunuz? Bu bir sorumlu siyaset anlayışı mı? Bunların hepsinin kamuoyu tarafından tartışılması lazım. Son çok uzattık ama.
Kısacık bir habere daha yer verelim. Star gazetesinde Suriye'ye geri dönüş hızlanıyor yazıyordu. Barış Pınar harekatıyla terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'a dönen Suriyeli mülteci sayısı 70 bini aşmış. Bölgeye 2 milyon insan dönebilir diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kısaca?
Bakın bu Türkiye bu konuda dünya üzerinde samimi davranan neredeyse tek ülke. Yani biz orada Mehmetçiğin kanıyla canıyla yaptığı bir fedakarlıkla bölgeyi terörden temizliyoruz. ve Suriyelilerin oraya dönmesini teşvik ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra da 300 binin üzerinde insan terörden temizlenen bölgelere tekrar kendi vatanlarına dönmüştü. Keşke dünya Türkiye kadar bu konuda iyi niyetli olsa da bu insanlar vatanlarına geri dönseler. Yani tarih bunu, Türkiye'nin bu fedakarlığını muhakkak yazacaktır. Biz burada insanlık tarihinin yüz akı bir ülke pozisyonundayız. Kim ne derse desin. Bakın İtalya'da şöyle bir şey oluyor. Afrika'dan kaçarak Avrupa'ya gelmeye çalışan sığınmacılarla İtalyan hükümeti anlaşıyor. Ne acıdır ki tarihin bu dönemde bunları yaşıyoruz. Denizde korsanlık yapan bazı çeteler var. O insanların bindiği gemileri daha Akdeniz'de batırıyorlar Avrupa'ya ulaşmadan. Türkiye ne yapıyor? Bu insanlara sahip çıkıyor. Onların yerlerine, yurtlarına dönmeleri için bir fedakarlık yapıyor. Yani dediğim gibi insanlığın yüz akı bir dış politikamız var bizim tarihin bu döneminde. Ha bunun bedelleri olmuyor mu? Belki oluyor ama birilerinin de bunu yapması gerekiyor dünya üzerinde. Ne mutlu ki bunu yapan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
Bizim alnımız açık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olun.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Yeni Gün programı tüm hızıyla devam ediyor. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Bayramoğlu.
Hoş geldiniz efendim.
Evet, dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmelerde bulunacak kendisi. Hemen başlayalım dilerseniz, süremiz kısıtlı ne de olsa. Geçtiğimiz haftadan bugüne uluslararası basına yansıyan gelişmeler neler oldu? Hangisiyle başlayalım dilerseniz?
Aslında şöyle yapabiliriz. Yani coğrafyalar itibariyle bölebiliriz. Öncelikle yakın coğrafyamıza bakabiliriz, Türkiye ile ilgili konulara. Ardından Amerika'daki gelişmelere, Avrupa'ya uzanabiliriz ve Orta Doğu'da malumunuz olduğu üzere İran, Irak, Lübnan'da gösteriler devam ediyor. Onlara değinerek programı nihayetlendirebiliriz. Şimdi şöyle, öncelikle Türkiye bildiğimiz üzere geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la bir zirve gerçekleştirdi. Ve o zirvenin uluslararası basına yansıması oldu elbette. Ben çok konuşuldu aslında. Bir haftadır epey konu oldu. Ben özellikle dikkatimi çeken, daha doğrusu dikkatleri çeken bir manşeti önümüze getirmek istiyorum. O da Haaretz gazetesinde yer alan bir manşetti. Ve oradaki başlık şuydu. Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müthiş biati şeklinde bir başlık atmışlar. Bunun en son ifadesi, yani şimdi bildiğimiz üzere Amerikan Başkanı'nın işte Rusya'ya bir takım ödünler verdiği ile ilgili bir soruşturma başlatma safhası olmuştu, olacaktı ilk başlarda. Trump'ın başkanlığının başladığı dönemlerde. Akabinde orayla ilgili bir gelişme olmadı ama Ukrayna ile ilgili bir azil süreci başladı. Şimdi de bu makalenin son cümlesinde de yani şöyle bir ifade kullanıyorlar. Yani oradaki, aslında burada geçtiğimiz haftaki görüşmenin Türkiye açısından ne ölçüde başarılı başarısız geçtiğini anlamına, yani başarılı geçtiği ile ilgili anlamak anlamında çok güzel bir ifade. Diyor ki, bir saniye tekrar bakabilirsem. Amerikan başkanı Türkiye'nin istediklerini tamamen yerine getirecek şekilde davrandı ifadeleri kullanıyor. Aslında pek çok başlıkta makalede bunu görüyoruz, bu şekilde yorumları. Onun dışında yani bu genel itibariyle hani geçtiğimiz haftaki yapılan o zirveden sonra benim hani öne çıkarmak, çekmek istediğim bir manşetti, başlıktı. Onun dışında bir The Atlantic sitesinin de yayınlanan bu göçmenlerle ilgili bir makale çok dikkat çekiciydi. O da Avrupa'ya hoş geldiniz ama şimdi evinize dönme vakti diye anıyordu başlık makalede. O makalede bahsedilen konu aslında Yunanistan'ın Midilli adasındaki bir göçmen kampı inceleniyor. Ve orada aslında insani krizin normalleştiği yer diye anlatılıyor orası için. Ve normalde 3000 göçmeni alacak kontenjan olduğu halde 13.000 kişinin orada şu an konaklama olduğuna değiniliyor. Ve Avrupa değerlerinin çöktüğü yer olarak adlandırılıyor. Şimdi Türkiye'de malumunuz olduğu üzere dönem dönem uluslararası gözlemcilerin de aslında gelip gördüğü bizim ülkemizin özel Güneydoğu ve ülkemizin farklı yerlerindeki mülteci kamplarındaki koşulları göz önüne bulundurduğumuzda yani Türkiye'nin Avrupa ile kıyaslanmayacak ölçüde çok çok daha ileri düzeyde olanaklar sunduğunu söyleyebiliriz burada da. Burada tekrar söyleyelim. Başlık Avrupa'ya hoş geldiniz ama şimdi geri dönme zamanı. Tamamen eleştirel bir makale ve yeterince mültecilerle ilgilenilmediği ve yapılması gerekenlerin yapılmadığına deniliyor Avrupa'da göçmenler açısından. Bunun dışında yine coğrafyamız üzerinden devam edecek olursak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Amerika'yı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi orada Doğu Akdeniz kapsamında malumunuz olduğu üzere gelişmeleri takip etmekteyiz. Pompeo ile bir görüşme yaptılar ve o görüşme sonrasında da Doğu Akdeniz'e dönük mesajlar verildi. Onu da yine takip ettiğimiz gelişmeler arasındaydı diyebilirim.
Evet, ABD'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri artık hukuka aykırı değil kararının detayları nelerdir? ABD'nin bu kararına hangi tepkiler geldi? Gazete manşetlerinde de çok rastlıyoruz, yer veremedik ama. Evet, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Son gelişmeler nelerdir?
Şimdi şöyle söyleyebilirim ben. Bu konuyla ilgili Pompeo açıklamayı pazar günü, yanlış hatırlamıyorsam, evet, yaptı ve dedi ki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında pazartesi günü, düzeltiyorum. Amerika'ya göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil ifadelerini kullandı. Aslında Pompeo'nun ben o basın açıklamasının tamamını dinledim. Orada Pompeo Hong Kong'dan da bahsetti, İran'dan da bahsetti, Bolivya'dan da bahsetti. Yani Amerika'nın takip ettiği bölgeleri öğrenmek açısından, yani daha doğrusu öğrenmek demeyelim de görmek tekrar açısından önemli basın toplantısıydı. Ve dördüncü olarak da ve esas olarak aslında gündemi oydu, Batı Şeria'dan bahsetti. Ve Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirterek ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdüğü yaklaşımın işe yaramadığını savundu. Bu şu şekilde özellikle yorumlara yol açtı. İki devletli çözümün olmayacağına dönük Amerikan yönetiminin tavrını o yöne tekrar kaydırdı. Zaten onun emarelerinden biri olduğu ile ilgili yorumlar var elbette ama uluslararası hani basında da doğrusu diplomatik kaynaklara baktığımızda Rusya'dan tepki olduğunu gördük. Ürdün'den yine benzer şekilde bu açıklamaya dönük tepki vardı. Birleşmiş Milletler'den, Filistin'den, Avrupa Birliği'nden ve elbette ülkemizden Dışişleri Bakanlığımız da bir açıklama yayınladı ve böyle bir eylemin uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur ifadesi kullanıldı bu açıklamada. Şimdi şöyle bir durum var esasen. Trump yönetimi, Trump, ABD Başkanı Trump göreve başladıktan sonra İsrail ile ilgili çok, yani Amerika açısından ve aslında dünya açısından da, yani dünya açısından tepki doğuracak ama Amerika açısından ve kendi tabanı açısından destek alacağı adımlar attı. Onlar da nelerdi? Amerika yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı öncelikle. Ardından İran'la yapılan ve aslında müzakereleri uzun yıllar süren anlaşmadan, nükleer anlaşmadan çekildi. Bu da yine İsrail'in istediği adımlardan biriydi. Ardından Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansına mali yardımları durdurma kararı aldı. Tel Aviv'deki Büyükelçiliği Kudüs'e taşıdı ki bu 22 yıldır, o tarihe kadar 22 yıldır başkanların yapmadığı, karar çıkartılan ama pratikte uygulanmayan bir adımdı. Sürekli ertelenen bir adımdı. Ondan başka yine Suriye toprağı üzerindeki Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıdı. Hatırlayacağımız üzere bu da bu yılın Mart ayında olmuştu. Ve son olarak bu Batı Şeria'daki adım. Bunlar tabii uluslararası arenada bahsettiğim üzere tepkiyle karşılandı bir taraftan. Ama bunun tabii Amerika ve İsrail açısından da neden bu adımların atıldığını da bir taraftan iç politikaya dönük de izlemek gerekiyor. Hatırlayacağımız üzere 2017 yılı Nisan ayında ve 2018 yılı Nisan aylarında Amerika'nın Suriye'ye iki farklı hava saldırısı oldu. Kimyasal silah kullanıldığı ifade edilerek yapılmıştı bu saldırılar. O saldırıların olduğu dönemlerde Amerika'da iç siyasette Trump Rusya soruşturması kapsamında sıkışmış durumdaydı. Hatta o da bununla ilgili eleştirilere yol açmıştı. Kendine alan açmak için dış politikada bunu kullanıyor diye. Çok benzer yorumları bugün de görmekteyiz. Amerikan basınını incelediğimizde şu an halihazırda yürüyen bir aziz süreci var malumunuz. Onu bertaraf etmek, gündemi dış politikaya çevirmek amacıyla böyle bir adım attığı, kendine alan açtığı ile ilgili yorumlar yapılmakta. Tabii bunun İsrail tarafına baktığımızda da İsrail'de de bu yıl içerisinde iki kez seçim oldu. Ve iki sonuçsuz seçim oldu aslında ve hala bir başbakanı yok İsrail'in. Geçiş dönemi hükümetini başbakan olarak şu an Netanyahu var ama hala hazırda, yani kesin olarak başbakanlığı kesinleşmiş değil, koalisyon kurulmuş değil çünkü. Bu şöyle yorumlandı, hatta İsrail basınında bunu görmüştük. Şöyle bir ifade kullanılıyordu, bu Amerikan Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya attığı bir can simidi gibi. Çünkü hemen bu açık Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından Netanyahu hani işimiz yarım kalmasın şeklinde, hani bunu kullanarak daha yapılacak çok şey var anlamında ifadeler kullandı. Dolayısıyla iç politikada hemen bunun kullanılmaya çalışıldığını o anlamda gördük. Onun dışında bir taraftan az önce söylediğim üzere Amerika'da azil süreci devam ediyor. Dün üçüncü günü oldu oturumların. Üçüncü günü nihayetlendi ve hani o sürecin ne yönde evrileceğiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda biz konuşmuştuk. Kuvvetle muhtemel Şubat ayı sonu, yani Mart'a kalmayacak şeklinde bir öngörü var. Hani sürecin nihayete ermesi anlamında menfi veya müspet olarak hani bir şey belirtmeden söylemek istiyorum. O şekilde bir öngörü bulunmakta. Onun dışında isterseniz Amerikan basınıyla ilgili devam edebilirim. Birkaç
sorularım olacak. Son 9 dakikamız zaten. Dilerseniz şu konuya geçelim. Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklaması vardı. Buna tepkiler olmuştu. Kısaca buna da değinelim vaktimiz varken.
Tabii. Şimdi şöyle, Macron şimdi izninizle bir Amerika ile ilgili bir iki tamam. başlık daha var söylemek istediğim.
Onu da ekleyeyim.
Bu Amerika ve Çin savunma bakanları pazartesi günü Tayland'da bir görüşme yaptılar. Bu neden önemli? Çünkü Amerika dün tekrar Senato'da bir Hong Kong'la ilgili tasarıyı kabul etti. Ve orada şiddet olaylarına karışanlara dönük bir yaptırım uygulanacağı kararı alındı. Bunlar bir taraftan yapılıyorken ve Trump'ın bir taraftan Çin'le ticaret anlaşması yapma safhasındayken Kongre'nin Trump'ı bu anlamda sıkıştırıyor olduğunu görüyoruz. Nitekim şöyle bir yoruma yol açtı bu. Acaba şimdi Amerika basınında konuşulan şu, acaba Trump bu tasarıyı onaylayacak mı yoksa veto mu edecek? Dolayısıyla onları da takip edeceğiz. Tekrar
aklınıza,
evet NATO konusuna geleyim. Macron geçtiğimiz hafta, önceki hafta kullanmıştı bu ifadeleri. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ın görüşmesinin hemen akabinde ertesi gün Trump NATO sekreteriyle de, genel sekreteriyle de görüştü. O görüşmenin aslında fotoğrafını ben dinleyicilerimizin bakmasını isterim. Çünkü Oval Ofis'te yapılan bir görüşme ve Trump'ın kendi makamında oturduğu, NATO Genel Sekreterinin de hani hem karşısında olduğu, yani ona denk olmayan bir koltukta aslında oturduğu bir toplantı oldu ve toplantı bittiğinde basın açıklamasını sadece Stoltenberg kendisi yaptı ve NATO'nun hala güçlü olduğu ile ilgili açıklamalar da bulundu. Buna mukabil aynı zamanda Almanya'da bildiğimiz üzere bir sonraki Merkel'in görevi bırakması sonrasında göreve gelecek olan şimdiki Almanya Merkel'in partisinin başına gelecek olan Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de bir açıklama yaptı ve dedi ki, aynen şu ifadeleri kullandı, Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun yerine yeni bir birlik, birliktelik kurma peşinde ama biz NATO'yu güçlendirmek istiyoruz dedi. Bu da o anlamda bir aradaki ayrım olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli bir açıklamaydı.
Evet, bu programda her hafta Avrupa'da aşırı sağın yükselişine değiniyorsunuz. Bu konuda yeni gelişmeler var mı?
Evet, aslında şöyle söyleyebiliriz. İspanya'da seçimler olmuştu ve orada aşırı sağın iki mislinden fazla vekil kazandığını söylemiştik. Ondan bahsetmiştik. Şimdi aşırı sağın yükselmesi sonrasında yani yaklaşık 1933 yılından sonra böyle bu hatırlıyorum böyle bir hatta kontrol ettim bunu. 1933 yılından sonra ilk kez aşırı sol diyebileceğimiz bir unsur İspanya'da koalisyona girmek üzere şu an. Bu aslında biraz aşırı sağın iktidara gelmemesi için normalde 4 senedir kurulamayan o koalisyonun bu şekilde kurulmuş olduğunu görüyoruz. Ve İspanya'da aynı İtalya'da olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi İspanya'da Avrupa'nın çok önemli ülkelerinden birisi. Orada da aşırı sağın yükseldiğini takip ettik. İlginç olan bir not olarak ben dinleyicilerimize aktarmak isterim. İsveç. İsveç'te de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez anketlerde bir aşırı sağcı parti anketlerde bir numaraya yükselmiş durumda. Şu an seçim olacak olsa İsveç'te aşırı sağcı parti seçimi kazanacak görünüyor. Bu aslında Avrupa'daki hep konuştuğumuz gibi belirttiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda da aşırı sağın Avrupa'da yükselişinin delaletlerinden birisi, yine delillerinden birisi. İngiltere'de de yine anketlerden bahsetmişken İngiltere'den de bahsedelim. 12 Aralık'ta malumunuz seçim olacak orada. Erken genel seçime gidiliyor. Bu genel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin oylarını yükselttiğini görüyoruz. Orada da o Brexit sürecinin nasıl nihayete ereceğini göstermesi açısından çok önemli seçimler bunlar. Ve eğer Muhafazakar Parti tek başına iktidara gelecek olursa kendi istedikleri şekilde Brexit'i neticelendirme imkanları olabilir diye görünüyor.
Ve son olarak gelelim ABD, İran ve Çin ilişkilerine. İran'la başlayalım. ABD İran'da ne yapmak istiyor? Son günlerde demeçleri var. Dün de konuşmuştuk programımızda. Nasıl karşılıyorsunuz? Tutarlı mı bu demeçler?
Şimdi İran'daki gelişmeleri aslında Irak, bunları birbirinden çok bağımsız düşünmemek gerekiyor. Irak'ta da benzer tarihlerde Ekim başında başlayan gösteriler vardı. İran'da da geçtiğimiz Cuma günü yani benzin fiyatları artışı sonrasında gösteriler başladı. Bir taraftan Hong Kong'da gösteriler var. Diğer taraftan Gürcistan'da geçtiğimiz hafta sonu gösteriler başladı. Hindistan anılıyor gösterinin olduğu ülkeler arasında. Hindistan da var aslında okul ücretlerine yapılan zamları protesto amacıyla. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. İran'da gösteriler var evet. Bir taraftan da bunun kendi istediği şeklinde manipüle edilmesi çabası da aslında biraz görüyoruz uluslararası basında. Örneğin Irak'ta ve İran'daki görüşmeleri aslında birleştirecek bir başlıktan bahsedeceğim şimdi. Amerikan basınında iki farklı rapor basına yansıdı. Bir tanesi işte İran manşetinde şöyle geçiyordu. İşte İranlı istihbarat raporlarında yer aldığı kadarıyla işte Irak'ta ne kadar etkin İran şeklinde. Hani sanki Irak'taki okları İran'a yönelten bir istihbarat raporu. Tabii varlığı yokluğu bunun kesin olup olmadığı ile ilgili bir şey söylenmiyor makalede. Çok benzeri Çin için de geçerli. Çin için de yine bir istihbarat raporu. Orada da okları hani Çin'e yönelten adımları bir raporu görüyoruz. Dolayısıyla burada sanki hani gelişmeleri kendi isteği doğrultusunda seyretmesi açısından o raporların kullanıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Yani örneğin şöyle diyebiliriz. O raporda şu deniyor. İran iç işlerine İran'ın müdahalesi var şeklinde ifadeler var. Yani biz bir yandan da Irak'taki gelişmeleri izliyoruz. Irak'ta neler oluyor diye baktığımız zaman orada malumunuz olduğu üzere bu etnik ve mezhepsel ayrım devlet yönetimine tenakuz etmiş durumda. Yani örneğin Cumhurbaşkanı Kürt oluyor. Kürtler arasından o partiler arasında seçiliyor. Başbakan örneğin Şii oluyor. Meclis Başkanı Sünni oluyor. Yani hani bu açıdan başbakan Şii oluyor, meclis başkanı Sünni oluyor. Bu açıdan baktığınızda aslında halkın oradaki tepkisi bu bölünmüş yapıyı toparlamak üzere. Ama Amerika'nın hani bunu sanki farklı şekilde kullanarak oku İran'a çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Elbette İran'ın etkisi de yadsınamayacaktır. Yani orada Irak Savaşı sonrasında bir güç mücadelesi olduğu çok basına yansıyor. Uluslararası basında çok kaynak var bununla ilgili erişilebilir durumda. Dolayısıyla bunun takip edeceğimizi söyleyebiliriz. Hong Kong'da son olarak onu söylemek isterim. Hong Kong'da da gelişmeler benzer şekilde oluyor. Ve Hong Kong'daki gelişmelerde de yine orada da acaba bir Çin müdahalesi olur mu? Bunları tabii soru sorarak ben noktalayayım. Bir Çin müdahalesi olur mu? Çin müdahalesi olduğunda buna kim ve kimler tepki verebilir? Çünkü hatırlayacağınız üzere Hong Kong eski İngiliz kolonisi. Dolayısıyla orada bir acaba İngiltere-Çin geriliminin çıkma ihtimali söz konusu olur mu? Bunun İpek yoluna yansıması, o bir kuşak bir yol Çin'in projesine yansıması nasıl olur küresel bağlamda? Bunlar hep sorulması gereken sorular. Tabii bunları da takip edeceğiz.
Bir sonraki yayında inşallah bunlara da inşallah değineceğiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmelerde bulundu kendisi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bayramoğlu'na.
Ben teşekkür ediyorum.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 14. İstanbul parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu 20. İzmir az bulutlu 22. Erzurum az bulutlu ve açık 10. Amsterdam yağmurlu 9. Atina parçalı bulutlu 7. Bağdat az bulutlu 22. Berlin çok bulutlu 8. Paris az bulutlu 7. Roma yağmurlu 16. Saraybosna hafif yağmurlu 13, Kiev parçalı bulutlu 4, Londra çok bulutlu 9, Moskova parçalı bulutlu 2, Lefkoşa az bulutlu 25, Madrid yağmurlu 10, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 33, New York parçalı bulutlu 9 ve Viyana parçalı bulutlu 10 derece.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Türkiye'de saatimiz 10.02'yi gösterirken TRT Brüksel temsilcisine bağlanacağız sevgili dinleyenlerimiz. Döndü sarı ışık hattımızda, Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları alacağız kendisinden. Sayın Sarı Işık, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ve hemen Brüksel'in gündemini soruyoruz size.
Bugün NATO Merkez Karargahı'nda Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı gerçekleşecek. Dün de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg öncesinde düzenlediği basın toplantısında ittifak üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının bu toplantıda giderilmeye çalışılacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO artık beyin ölümünü gerçekleştirmiştir açıklaması da hatırlatılınca. Haftaya Stoltenberg Paris'te olacağını ve Macron'la bu kez yüz yüze görüşeceğini ve Macron'un tezinin yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya sırtını dönmüştür artık NATO'dan bağımsız bir savunma politikası izlemeliyiz tezinin yanlışlığının altını çizdi. Çünkü NATO'nun her zamankinden daha fazla savunma kapasitesini geliştirdiğini, mevcut tehditlere karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa'daki askeri varlığını arttırdığını hatırlattı Stoltenberg. Bugün de Dışişleri Bakanları toplantısında özellikle Rusya ve Çin'in artan askeri faaliyetleri ele alınacak ve NATO'nun uzay ve hava savunma sistemindeki caydırıcılık kapasitesinin nasıl arttırılacağı konusunda da bir mutabakat sağlanması bekleniyor. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili temasları da elbette önemli olacak. Çavuşoğlu karargaha geldiğinde ilk görüşmesini Amerikan mevkidaşı Mike Pompeo ile gerçekleştirecek. Mike Pompeo ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun özellikle Londra'daki NATO zirvesi öncesi S-400 konusunu, ikili ve bölgesel gelişmeleri, Suriye'deki süreci ele almaları bekleniyor. Bunun dışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aslında Brüksel'e gelir gelmez ayağının tozuyla Avrupa Parlamentosu'na da gidecek. Parlamento Başkanı David Sassoli ile ikili bir teması olacak. Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmelerinden sonra Türkiye saatiyle 17 sularında NATO karargahına gelmiş olacak ve az önce söylediğim gibi ilk randevusu Amerikan mevkidaşıyla Türkiye saatiyle 18'de ise ortak oturumlar başlayacak.
Diyoruz, TRT Brüksel temsilcisi döndü sarı ışığa.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Yeni Gün programında programımızın son bölümüne geldik. Evet, ayrıntılı olarak bir konuyu ele alacağız ve değerlendireceğiz. Bu hafta, daha doğrusu bugün Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ayrıntılı olarak değerlendirmek istedik. Ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan'ı stüdyomuza davet ettik. Kendisi bizi kırmadı, geldi stüdyomuza. Hoş geldiniz
Sayın Mercan. Hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Orta Doğu konusu malumunuz bitmez. Konuşacak çok fazla şey var ama ben değinmediğimiz bir konuya değinmek istiyorum. Dün de değinemedik bu konuya. Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri gerçekleşti. Bunun ayrıntılarını soracağız size öncelikle. Daha sonra Lübnan'la devam edelim dilerseniz.
Tunus 2011'den sonra Arap ayaklanmaların başlamasından sonra en istikrarlı geçiş sürecini yaşayan ve bugün baktığımız zaman hala Orta Doğu'daki demokratikleşme aşamasını başarılı bir şekilde devam ettiren ve halk nezdinde de istikrarlı bir yönetim tarzını devam ettiren bir ülke. Bu nedenle önemli bir başarı grafiği çizdiğini söyleyebiliriz. Nitekim halk devriminden bu yana kadar da üçüncü defa parlamento seçimini gerçekleştirmesi, ikinci defa cumhurbaşkanlığı seçimini başarıyla gerçekleştirmiş olması aslında ülkenin demokratikleşme noktasında önemli adımlar attığına işaret etmektedir. Bacıkay Cumhurbaşkanı Bacıkay Essebsi'nin vefatının ardından Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi hususunda karar alınmıştı ve çok sayıda adayın katılmış olduğu seçimlerde aslında ilk turda herhangi bir kimsenin seçilemeyeceği belliydi. Bu noktada anayasa hukukçusu ve şu anki seçilen Cumhurbaşkanı Kays Said ile medya patronu Nebil El-Karvi bütün adaylar arasından sıyrılarak ilk ikiye kalmayı başardılar ve bu bir yönüyle de Tunus'un siyasal sosyolojisine dair de önemli bir değişimin göstergesiydi. Çünkü her iki isim de açıkçası ana akım siyasetçi değillerdi. Ana akım partileri veya ideolojileri temsil etmiyorlardı. Kays Said bir anayasa hukukçusu, vizyon sahibi bir anayasa hukukçusu olarak gençlerle iyi diyalog kuran ve belki de seçim propaganda sürecinde en az masrafı yapan, en az propaganda yürüten isim olarak halka sadece adalet, demokrasi ve vasat merkezli bir siyaseti öngörüyordu. Nebilel Karvi ise zengin medya patronu olarak popülist bir siyaseti aslında yürüterekten toplumun daha alt kesimlerine hitap etmeye çalışıyordu ve ikinci turun sonunda aslında beklenen de oldu ve popülizmdense daha rasyonel bir tercihte bulunan Tunus halkı Kays Said'i Cumhurbaşkanı seçti. Yine buna paralel olarak gerçekleşen parlamento seçimlerinde ise Nahda Partisi seçimlerden birinci olarak çıktı ve Nebiler Karvi'nin partisi de ikinci çıkmış oldu ve böylece bu da aslında yine Tunus siyasetinde, Tunus sosyolojisindeki dönüşümlerden bir başka hususa işaret etmekteydi. Artık eski rejimin kalıntılarının yavaş yavaş siyasal etkinliğini kaybettikleri ve siyasal sistem içerisinde yeni figürlerin ortaya çıktığının göstergesiydi. Tabii burada Nahda'nın birinciliği, Nahda'nın ilk çıkması ise şu anlamda çok önemli. Tunus toplumunda en önemli toplumsal tabanı olan hareketlerden biri olmuş olması, İslamcı bir geleneğinden hareketle önemli bir tabana hitap etmesi, ağları, siyasal ağları, toplumsal ağları iyi bir şekilde açıkçası kullanması Nahda'yı bu seçimlerde de öncelikli bir noktaya getirdi. Tabi burada şöyle bir soru işareti vardı. Nahda'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Abdülfettah El Moro birinci seçilemezken ama Nahda parlamento seçimlerinde birinci çıktı. Bu da tabii ki şunu göstermekte, parlamento seçimlerinde örgütlü bir yapıya sahip olduğu için Nahda Partisi parti olarak daha kitlesel bir oy alabildi. Fakat Abdülfettah El Moro'ya yönelik hem yaşından dolayı hem de daha İslamcı gelenekten gelen bir kişilik olması nedeniyle toplumun yeteri kadar teveccüh göstermemesi, hatta kimi Nahda mensuplarının bile Kays Said'e yönelmiş olması, Moro'yu geride bırakırken Nahda'nın değil de aslında bağımsız olarak seçimlere katılan daha muhafazakar bir Tunuslu, entelektüel muhafazakar bir Tunuslu hüviyetine sahip Kays Said'in Cumhurbaşkanı olmasıyla sonuçlandı. Burada belki de en önemli gelişme geçen hafta içerisinde yaşandı. Raşid El Ghannouchi'nin, Nahda lideri Raşid El Ghannouchi'nin meclis başkanı seçilmesi süreciyle oldu. Bu da uzun süredir tartışılan bir durumdu. Ghannouchi olaylar başladığı andan itibaren Tunus'taki demokratikleşme sürecinin sekteye uğramaması açısından hareketin lideri olarak kalmış ama hiçbir zaman başbakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı gibi bir koltuğa talip olmamıştı. Bu yönüyle aslında Orta Doğu'daki diğer devrim sonrası İslamcı hareketlerden de oldukça farklılaşan bir görünüm çizmişti. Hatta 2014 yılında bir saha araştırması kapsamında Tunus'ta bulunurken kendisiyle de bir görüşme yapma fırsatım olmuştu. Kendisine Tunus devrimini nasıl özetleyebiliriz? Tunus devriminin diğerlerinden farkı nedir diye sorduğumda şunu ifade etmişti. Eğer Tunus devrimini bir kelimeyle özetleyeceksek bu konsensustur. Biz toplumun bütün kesimlerine hitap eden, toplumun bütün kesimlerini bir araya getiren bir yaklaşımı benimsemeye çalıştık demişti ve bu yönüyle de kendisi her daim siyasetten uzak bir görünüm çizmiş. Akil, entelektüel bir kişi olarak, akil adam sıfatıyla Tunus siyasetindeki aktörler arasında kimi zaman ara bulucu, kimi zaman yatıştırıcı, kimi zaman oyun kurucu bir pozisyon üstlenmişti. Lakin siyasette aktif bir görev almamıştı. Seçimlerden sonra ise Ghannouchi'nin başbakanlığı noktasında önemli beklentiler vardı. Kimileri bunu ciddi manada dile getirmişlerdi. Tabii Nahda'dan da ciddi alttan baskılar vardı. Son tahlilde 2011 yılında Nahda'nın da özellikle büyük rol oynadığı bir devrim gerçekleşmişti. Fakat Nahda süreci sürekli diğer aktörlerle beraber konsensus çerçevesinde ve ittifaklar çerçevesinde yürütmeye gayret etmişti. Bu da NAFTA'nın özellikle alt kesimindeki genç tabanında belirli rahatsızlıkları doğurmaya başladı. Çünkü olayların üzerinden 8-9 sene geçmiş ve hala NAFTA kendi özgün fikirleriyle, özgün siyasetiyle ortaya bir pratik koyamıyor, ortaya bir şey gerçekleştiremiyor. Bu nedenle tabandan gelen zaten baskının da bir sonucu olarak NAFTA ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday göstermek zorunda kalmıştı. Bu sefer de Ghannouchi'ye yönelik artık taşın altına birazcık daha elini fazla koyması, inisiyatif alması, siyasette daha yapıcı, daha oyun kurucu, daha uluslararası aktörlerle muhatap olucu bir rol üstlenmesi noktasında ciddi baskılar meydana gelmişti tabandan. Burada herkes aslında başbakanlığı beklerken NAFTA kabinesinin, NAFTA'nın kuracağı koalisyon kabinesinin başbakanı olarak Ghannouchi'yi beklerken, Ghannouchi belki de seçimden sonra Tunus'un o oluşturduğu havayı devam ettirebilmek adına beklentileri birazcık daha farklı bir tarafa da çeviren bir sürpriz gerçekleştirdi ve meclis başkanı olarak seçildi. Tabii bu meclis başkanı olması öncelikle Ghannouchi'nin şahsıyla alakalı önemli bir karardı. Çünkü bugüne kadar birçok uluslararası aktörle, devlet adamıyla, siyasiyle görüşmekteydi ve bu Tunus halkında veya Tunus'taki siyasetçiler arasında belirli tartışmaları da yol açmaktaydı. Çünkü bir parti liderinin sanki bir devlet başkanı veya Tunus devletinin bir temsilcisi olarak belirli aktörlerle görüşmesi aslında özellikle eski rejim taraftarları çok fazla eleştirilmekteydi. Şimdi Ghannouchi en azından meclis başkanı olarak artık Tunus devletinin ana aktörlerinden biri haline gelmiş oldu ve böylece devleti resmi olarak temsil eden biri haline gelmiş oldu. Bu önemli bir avantaj. Öte yandan tabandan gelen baskılar vardı. NAFTA'nın ve Ghannouchi'nin daha fazla inisiyatif alması ve belki de NAFTA'nın daha ortaya çıkış fikirlerini, ideolojisini hayata geçirebilecek bir pratikler zinciri ortaya koymasında. Burada da eğer başbakan olmuş olsaydı belki ortaya koyacağı siyasi anlayışla, stratejiyle süreç farklı yerlere evrilebilirdi ama burada meclis başkanı olarak aslında tam da o konsensus anlayışını da devam ettiren hem Tunus'taki partiler arasında o akil entelektüel konumuyla arabulucu misyonunu yürütecek, bir taraftan da NAFTA'nın kendi tabanını konsolide edecek, onları da memnun edecek bir göreve gelmiş oldu. Cumhurbaşkanı Kais Said'le yakın diyaloğunun olması, özellikle demokratikleşme süreçlerinde birlikte hareket etmiş olmaları da aslında Tunus'taki sürecin daha olumlu bir yere evrilmesi ve demokratikleşmenin inkıtaya uğramaması anlamında da önemli bir kazanım olacağını düşünüyorum.
Tunus'tan Lübnan'a uzanalım. Hemen bir süredir protestolar gerçekleşiyor. Halk ne istiyor Lübnan'da?
Açıkçası Ekim son haftasından itibaren Lübnan'da çeşitli vergilerin artırılmasından ötürü Beyrut'ta bir grup sokaklara çıkmaya başladı. Protestolar gerçekleştirmeye başladı ve bunun birbirini takip etmesi üzerine bir anda Lübnan'da kitlesel gösteriler gerçekleşmeye başladı. Aslında birçok kimse Lübnan'ın kendi özel durumundan ötürü bu gösterilerin çok uzun süreli olmayacağını, sadece hükümetin almış olduğu yeni vergilerden, yeni zamlardan dolayı bir rahatsızlığı dile getiren protestolar olduğunu ve bir süre sonrasında bunun geriye döneceğini, sonlanacağı noktasında beklentiler söz konusuydu. Fakat beklentiler aslında olduğu gibi çıkmadı ve Tunus, Lübnanlılar sokaklardaki gösterileri, protestoları devam ettirdiler ve 29 Ekim'de Başbakan Saad Hariri'nin istifasıyla sonuçlandı. Tabii istifanın gerçekleşmesinin ardından protestolar bir noktada amacına ulaştı. Çünkü mevcut hükümetin Lübnan'ı artık sağlıklı bir yere getiremediğini ve bu nedenle de bu hükümetin daha fazla devam etmemesi gerektiği noktasında bir vurgu üzerine odaklanmıştı. Bunun sonucunda hükümet istifa etti, geri adım attı ama tabii ki yerine yenisi hızlı bir şekilde inşa edilemeyince ve sorunlar çözülemeyince Lübnan'daki durum daha da pekişerek devam etti. Peki şunu sorduğumuzda Lübnan bu noktaya nasıl geldi? Öncelikle Suriye savaşı, Suriye'deki krizin, Suriye'deki yaşanan gelişmelerin en büyük bedelini ödeyen ülkelerin başında doğal olarak Lübnan gelmektedir. Hem Hizbullah faktörünün çok etkin olmuş olması ve bu anlamıyla doğrudan Hizbullah nedeniyle Lübnan'ın Suriye'deki krizin bir parçası haline gelmiş olması. Yine olaylar başladığından bu yana çok sayıda mültecinin Lübnan'da ikamet ediyor olması elbette ülkedeki ekonomik durumun kötüleşmesine ve bunun derin bir krize dönüşmesine sebebiyet verdi. Aynı zamanda Hariri ailesiyle Suud yönetimi arasındaki yakınlığı da dikkate aldığımızda bir bakıma son birkaç yılda yükselen Suud-İran geriliminin sahadaki önemli mücadele alanlarından biri halinde Lübnan dönüştü. Belki Yemen'de nasıl Suud-İran gerilimini daha sıcak bir müdahale üzerinden okuyorsak, yani aslında daha şeyler üzerinden, vekil yapılanmalar üzerinden Yemen'de ABD'nin ve İran'ın bir sıcak savaş gerçekleştirdiğini görüyorsak, öte yandan Lübnan'da da tarafların desteklemiş olduğu siyasal aktörler üzerinden bir nevi soğuk savaşın, soğuk mücadelenin gerçekleştiğine şahitlik etmekteydik. Bu da ister istemez ülkedeki siyasal istikrarsızlığın artmasına ve ekonomik sorunların giderek derinleşmesine sebebiyet verdi. Ve bu nedenle de gelinen noktada artık hükümet Lübnan'da refahı artırıcı, ekonomik istikrarı sağlayıcı bir strateji ortaya koyamayınca Lübnanlılar da sokağa döküldüler. Lübnan Orta Doğu'nun en ilginç ülkelerinden bir tanesi. 17 farklı taifenin yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hem siyasal farklılıklar, hem etnik farklılıklar, hem de mezhepsel farklılıklar itibariyle. Ve aynı zamanda 1975'ten itibaren çok kanlı bir savaş geçirmiş. 89'da Taif Anlaşması ile beraber bir statükonun inşa edildiği, kaldı ki 30'larda yapılan nüfus sayımına göre ülkedeki, aslında 1935'ten son yapılan nüfus sayımına göre siyasal tablonun çizilmiş olduğu da bir yine yapıdan bahsediyoruz. Birçok devlet, özellikle birçok batılı ve Orta Doğu devleti, Körfez'deki ülkelerde dahil olmak üzere Lübnan'daki mevcut statükonun değişmesinden de çok yana değiller. Şu an itibariyle 1930'lardan itibaren inşa edilen ve 89'daki Taif'le birlikte kurumsallaşan anlayışa göre Cumhurbaşkanı'nın Maruni'lerden, Başbakan'ın Sünni'lerden ve Meclis Başkanı'nın Şii'lerden seçildiği bir siyasal yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yönüyle de oydaşmacı bir demokratik sistemden bahsediyoruz aslında Lübnan'da. Ve statüko değiştiği takdirde son birkaç on yıldaki değişen nüfus dengeleri nedeniyle de nüfus bazlı bir siyasal sistem kurgulaması artık farklı bir tabloya evrileceğinden kimse Lübnan'da köklü bir rejim değişikliğinin veya sistem değişikliğinin olmasını da istemiyor. Yine her şeye rağmen Lübnan Orta Doğu'daki en demokratik ve yine bireysel özgürlükler, siyasal özgürlükler bağlamında kişilerin, vatandaşların en çok kendini rahat hissettiği ülke olarak tanımlanabilir. Her türlü matbuatın rahat bir şekilde yayınlanabildiği, basılabildiği, siyasi fikirlerin özgür bir şekilde tartışılabildiği bir ülke konumunda Lübnan. Ve bu statükonun değişmiş olması doğal olarak Orta Doğu'daki birçok dengenin de değişmesine yol açacağından, Sünni, Şii ve Maruni dengesinin ciddi manada değişmesine sebebiyet vereceğinden, bu durumun etnik ve mezhepsel farklılıklara dair çatışmaları da belki yenileyeceğinden, kaldı ki ülkedeki Filistinli ve Suriyeli mültecilerin varlığını da dikkate aldığımızda, bu durumun başka iç karışıklıklara da yol açacağını hesaba kattığımızda Lübnan'daki sürecin şu an daha başka türlü bir belirsizliğe gittiğini görüyoruz. Son günlerde Cumhurbaşkanı'nın ve istifa eden Başbakan Hariri'nin taraflarının üzerinde anlaştığı bazı isimler var. Ama bu isimlerin de kimileri ya gelmiş olduğu gelenekler ya yüklenmiş oldukları siyasal bagajlar nedeniyle toplum nezdinde ciddi bir karşılık bulamaması nedeniyle bir taraftan gösteriler devam ediyor. Öte taraftan da Lübnan'dakiler bir çözüm arayışı içerisinde. Tabii Trump'la Macron'un görüşmesinde bu da gündemdeydi. Bu görüşme sonrasında süreç nereye evrilecek? Bu görüşmenin Lübnan'a yönelik bir yansıması olacak mı? Veya oradakilerin yaptığı belirli çağrılar Lübnan'daki süreci rahatlatacak mı? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz.
Orta Doğu uzmanını bulmuşken tabii ki İsrail Filistin'i sormamak olmaz diyoruz. Çünkü yine gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen İsrail'in 1967'den bu yana Filistin'de sürdürdüğü işgal yasasını, işgali yasa dışı görmediğini açıkladı. Bunu konuşalım dilerseniz, neler oluyor İsrail Filistin'de?
Bunun ilk adımı aslında bu aşamaya gelmek şu an, yani bugünkü itibariyle yaşanan veya Mike Pompeo'nun artık Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini işgal olarak tanımlamayıp bunu bir kanuni bir hak olarak gördüğünü iddia etmesi ve ABD'nin bu yöndeki bir tanımlaması açıkçası bir sürpriz değil. Çünkü bunun ilk nüvesini 2017 aralığında Trump'ın yapmış olduğu ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması noktasındaki kararla birlikte görmüştük. Nitekim 2018-14 Mayıs'ında tam da İsrail'in kurulmuş olduğu günün seneyi devriyesinde ya da Filistinlilerin Nekbe, yani büyük felaket olarak tanımladıkları o en büyük travmanın gerçekleşmiş olduğu günde yaşanmış olması, taşınmanın o gün gerçekleşip Kudüs'te Büyükelçiliğin açılması artık ABD'nin İsrail-Filistin meselesine bakışında farklı bir egemenlik anlayışı çerçevesinde, farklı bir hukuki tanımlama stratejisi üzerinden hareket ettiğini göstermekteydi. Nitekim Birleşmiş Milletler'in uzun yıllardır devam ettiği iki devletli çözüm önerilerini de aslında yok sayan bir tanımlamaydı. Çünkü iki devletli çözüm önerisinde Batı Kudüs, İsrail Devleti'nin, Doğu Kudüs ise Filistin Devleti'nin bir parçası olarak tanımlanırken ABD son 1-2 seneki hamleleriyle beraber tıpkı İsrail'in tanımladığı üzere birleşik ve bütüncül Kudüs'ü artık İsrail'in başkenti olarak tanımlamaya başladı. Ve de facto olarak hukuki statüdeki Batı-Doğu ayrımını da ortadan kaldırmış oldu. Yine geçen yıl içerisinde Golan'ın, Suriye topraklarına ait işgal edilmiş Golan bölgesinin İsrail'in parçası olarak tanımanın zamanı geldiği yönündeki açıklaması, yine bu çerçevede ABD'nin İsrail'deki yeni sürece ciddi destek verdiğinin en önemli delillerinden birisiydi. Nitekim Netanyahu hükümeti de aslında bundan destek alarak, bundan cesaret alarak geçen yıl içerisinde Knesset'ten, İsrail parlamentosundan yeni bir temel kanun çıkarmıştı, temel yasa çıkarmıştı. İsrail'de bildiğimiz tarzda anayasa bulunmamaktadır. İsrail devletinde anayasa kesinliğine sahip anayasa hükmünde temel yasalar bulunmaktadır. Ve bunlar belirli dönemlerde çıkarılan temel yasalardır. Ve kanunla değiştirilemez, ancak başka bir temel yasayla değiştirilebilir niteliktedir. Ve geçen yıl Knesset'ten Yahudi Ulus Devlet temel yasasını çıkarmışlardı. Ve böylece aslında yeni bir devlet anlayışı, yeni bir egemenlik anlayışı ilan ettiler. Ve böylece İsrail'i öncelikle tüm dünyadaki tüm Yahudilerin devleti olarak tanımlayarak İsrail devleti içerisinde İsrail vatandaşlığına sahip azınlıkların da haklarını yok saymış oldular. Bir nevi ikincil bir vatandaşlık statüsü inşa etmiş oldular. Araplar, Hristiyanlar, Dürziler böylece ikincil bir statüye sahip oldular. Yine her ne kadar temel yasada Arapçanın konumunu koruyacağı yönünde bazı göndermeler olmuş olsa da artık devletin ana dili olarak sadece İbranice tanımlandı. Ve yine İbrani takvimi devletin ana takvimi olarak, temel esas takvimi olarak tanımlanmaya başladı. Ve böylece bir Yahudi devleti resmi olarak temel yasayla birlikte artık hukuki bir statüye kavuştu. Ve bu statüyle beraber İsrail yeni bir hukuki tanımlama da yapmaya başladı. Bu da şuydu: bütün Filistin topraklarında artık bir egemenlik iddiasında bulunmaya başladı. Ve böylece bugün bizim işgal olarak tanımladığımız durum onlar için sadece bir istimlak politikası haline gelmeye başladı. Ki İsrail devleti artık Batı Şeria'da, Gazze'de, Doğu Kudüs'te çok farklı şekillerde egemenlik iddiasında bulunuyor ve burada doğrudan bir tasarruf hakkında hakkına sahip hissediyor kendini. Nitekim Kudüs'te 3 sene önce çıkarmış oldukları kanunla beraber 10 yıla kadar yakın bir süre boyunca orada bulunmayanların çocukları eğer Kudüs'te bulunmuyorsa aile öldüğü takdirde miras hakkının çocuklara devrini artık engelliyor. Ve böylece doğal olarak bir nevi müsaade sistemiyle birlikte oralara doğrudan el koymuş oluyor. Ya da günlük olarak sistematik şekilde her gün bir iki tane ev yıkarak, seneye yaymayarak bunu, toplu yıkım algısı da oluşturmaksızın peyderpey bunu adım adım devam ettirerek yeni evleri yıkarak yeni topraklar elde etmeye başlıyor. Ve yıkılan evlerin karşılığında da Filistinlilere orada yeniden ruhsat edinme hakkını da açıkçası vermiyorlar. Çünkü ruhsat edinme hakkı çok masraflı, çok pahalı, çok uzun süreli bir şey. Ve böylece bir baskıyla beraber önce Doğu Kudüs'ü boşaltmayı, sonrasında da aslında bir nevi Batı Şeria'yı da alanı daha çok genişleterek Filistin'in o İsrail'in temel amacına birazcık da teolojik arka planından da yola çıkarak elde etmek istedikleri topraklara adım adım ulaşmak istedikleri o strateji hayata geçirmelerini de sağlıyor bu şekilde. Ve baktığımızda ABD'nin, Trump'ın bu destekleri böyle devam ettiği müddetçe Filistin meselesinin çok daha kompleks bir hale dönüşeceğini ve özellikle de konvansiyonel artık yöntemlerle, eski yöntemlerle Filistin meselesinin ne dair kalıcı çözümlerin bulunmasının da çok mümkün olduğunu iddia etmekte çok zor oluyor. Önümüzdeki günler Filistin meselesiyle alakalı çok daha yapısal değişimlere gebe. Bunu da söyleyebiliriz.
Evet, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Yaklaşık 1,5 saat süren Yeni Gün programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni Gün.